Son 1,5 ay içinde doların değeri büyük artış gösterdi. Zaten dolar şu anda son 12 yılın en yüksek dönemini yaşıyor. Tabii faizler de oynadı Türkiye'de. Bu arada Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası ile ilgili açıklamaları epey tartışma yarattı. Şu anda Merkez Bankası üzerindeki baskıların verdiği sonuçlar neler ekonomi üzerinde? Yani ekonomiyi nasıl etkiliyor Merkez Bankası ile ilgili olarak yapılan açıklamalar?
Son dönemlerde hiç alışmadığımız gelişmelerle karşı karşıya kaldık. Özellikle siyasilerin Merkez Bankası'na faizleri düşürme yönünde baskısıyla karşılaştık. Siz bu konuşmayı yaklaşık bundan 2 ay önce yapsaydık, yani ocağın ortasında yapsaydık, Türk ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuş olsaydınız, size şunu söyleyecektim. İşte petrol fiyatları Haziran 2014'te 115 dolardan 45 dolarlara kadar indi. Türkiye enerji ithalatçısı bir ülke. Bunun Türk ekonomisine, özellikle cari açığa çok önemli bir katkısı oldu, olacak da, ve enflasyona da çok ciddi bir katkısı olacak diye söylerdim. Yani bu sene için daha olumlu konuşmak mümkün olabilirdi, yani 1,5 ay öncesine kadar. Fakat Ocak sonu itibariyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Merkez Bankası'nın faizleri indirmesi konusunda açıktan kamuoyunda bir tartışmaya girdi. Bu tartışmanın sonucunda Merkez Bankası Başkanı Ocak sonunda bir açıklama yaptı. Dedi ki 3 Şubat'taki enflasyon rakamlarını bekliyoruz. Eğer 3 Şubat'ta açıklanan enflasyon oranları 1 puandan fazla düşerse biz 24 Şubat'ta toplamamız gereken para kurulunu 4 Şubat'ta toplayarak gerekeni yapacağız. Tabii bu birdenbire piyasada çok olumsuz bir şekilde algılandı ve faizler ve dolar da yükselişe geçti. Yani Merkez Bankası siyasi baskıya boyun eğiyor görüntüsü ortaya çıktı. Bunun üzerine herkes 3 Şubat'ı beklemeye başladı. Fakat 3 Şubat'ta enflasyon oranı 1 puandan daha az düştü. Yani 0,94 kadar düşünce Merkez Bankası Başkanı dedi ki para kurulu 24 Şubat'ta olağan zamanında toplanacak. Şimdi şöyle söylemek gerekirse Ocak sonu itibarıyla hani gösterge faizi olarak alınan 2 yıllık tahvillerdeki faiz oranı yaklaşık 6,80 düzeyindeydi. Fakat Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları Merkez Bankası'nın boyun eğiyor göstermesiyle birlikte faizler yükselişe geçti. Aynı şekilde dolar kuru da 230 liradan 2,30 TL'den giderek 35, 40, 45, 50'ye doğru çıkmaya başladı. 24 Şubat'ta 0,25 nokta düşürdü Merkez Bankası. Bence hiç düşürmemesi gerekirdi. Çünkü enflasyonda bir beklentilerinde de bir yükseliş var. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Merkez Bankası Başkanı'nı vatan hainliğiyle suçladı. Bu inanılmaz bir olaydı. Çünkü ilk defa bir devlet başkanı, devletin en itibarlı kurumlarından birisi olan, olması gereken Merkez Bankası'nı ve onun başkanını vatan hainliğiyle suçluyordu. Ve ondan sonra dolar, evet sizin de belirttiğiniz gibi dolarda genel bir yükselme var ama Türkiye'deki yükseliş bunun da üzerine çok çıktı. Ve o biraz önce 6,80'lerde olduğunu söylediğim gösterge faizler birdenbire 8,80'lerin üstüne çıktı. Yani Cumhurbaşkanı yasada sayılı görevlerin içinde olmasa bile siyasi bir güdüyle, çünkü biliyorsunuz 7 Haziran'da seçimler var. 7 Haziran'daki seçimlere kadar ekonominin biraz canlanmasını istiyor. Bunun da faizlerin düşürülmesiyle mümkün olacağını düşünüyor. Fakat bu mümkün değil. Çünkü son 10 yılda izlenen ekonomik politikalar büyüme ortalamasını Türkiye'de çok düşürdü. Son 50 yıllık Türkiye büyüme ortalaması %5 iken izlenen üretimi bir şekilde dışlayan, ister sanayi üretim olsun ister tarım üretim olsun dışlayan politikalar Türkiye'yi %3'lük bir büyüme yörüngesine oturttu. Tabii ki bu %3 demek Türkiye için işsizliğin artıyor olması demek, genç nüfusa istihdam sağlanamaması demek. Türkiye %5 iken istihdam oranını, işsizlik oranlarını tutabiliyordu. Bakın Amerika'da son açıklanan işsizlik oranları %5,5 iken Türkiye'de bunun yaklaşık 2 katı 10,9 civarında. Türkiye'nin %5'ten çok yukarıda, yani %7-8'lerde büyümesi gerekiyor ki işsizlik azabilsin. Yani Cumhurbaşkanı'nın bu baskısı çok ters sonuçlar verdi. Ekonomiyi çok olumsuz bir şekilde etkiledi.
Merkez Bankası Başkanı Türkiye'nin uluslararası kredi görünümü sürümünü zedeleyebileceği gerekçesiyle faizleri indirmeyi reddediyor. Bu görüşe katılıyor musunuz? Yatırımcıların Türkiye'ye güveninin devam etmesi hangi koşullarla mümkün ve faizlerde bir düşüş olursa seçim öncesi bu yatırımları azaltır mı?
Şöyle söyleyeyim, yani Cumhurbaşkanı'nın bu siyasi baskıları ve kabine içerisinde ekonomiyle ilgili yani Zeybekçi gibi bakanların baskısı değerlendirmeleri bir defa Merkez Bankası'nın itibarını çok ciddi bir şekilde sarstı ve Merkez Bankası'nın faiz indirmesinin adeta önüne set çekti. Yani baştaki niyetlerinin çok tersi sonuçlar olmaya başladı. Çünkü Merkez Bankası faiz indirdiğinde şu ortaya çıkıyor, demek ki bunlar siyasi baskıya boyun eğiyorlar. Eğer indirmezse bu sefer de Cumhurbaşkanı tarafından vatan hainliğiyle suçlanıyorlar ve bu Türkiye'deki ve özellikle iç olsun dış olsun yatırımcılar açısından itibarlı Merkez Bankası'nın itibarının gitmesi sonucuyla karşı karşıya geliyor ki herkesi kuşkuya, herkesi belirsizliğe doğru itiyor. Şimdi faizlerin düşürüleceği şeyiyle doların yükselişi, çünkü insanlar diyor ki madem faizlerle ilgili böyle bir tartışma var, biz o zaman dövize yönelelim ve dövize yönelmeleri de başka bir dinamik ortaya çıkartıyor.
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Merkez Bankası'na bir ölçüde destek verdi ve Merkez Bankası bağımsız bir kuruluş, üzerine düşeni yapıyor. Cumhurbaşkanı belki sadece yol göstermekle kalmalı dedi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Merkez Bankası gibi kurumlara olan güveni korumalıyız dedi yaptığı konuşmada. Sizce hükümet içinde farklı sesler olduğunu söylemek mümkün mü?
Tabii yani bu açık çok sizin söylediğiniz gibi açık olarak ortaya çıkıyor. Mesela Zeybekçi Cumhurbaşkanı doğrultusunda Merkez Bankası'na baskı yaparken sizin de belirttiğiniz gibi başta Babacan olmak üzere, Bülent Arınç olmak üzere Merkez Bankası'nın bağımsızlığını destekleyici bir konuşmalar yapıyor. Bu tabii Türkiye'de ilk defa olan bir olay. Hepimizin ilk defa karşılaştığı, yani çünkü şunla hiç karşılaşmadık. Böyle cumhurbaşkanlarının siyasete bu kadar girmeleriyle merkez bankalarının faiz politikaları bu kadar ilgilenmeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 92 yıllık bir tarihi var, ilk defa oluyor ve başbakan adeta başbakanlık görevini bırakmış durumda. Cumhurbaşkanı ve onu kabine içerisinde destekleyen bakanlarla Bülent Arınç, Ali Babacan gibi Merkez Bankası'nın başkanlığını destekleyen bakanlar arasında arabulucu konumuna düşürüldü. Bu tabii Türkiye açısından çok üzücü. Yani sadece bu konu değil, çok ilginç gelişmeler yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi MİT Müsteşarı Hakan Fidan bundan bir ay önce yaklaşık istifa etti. AKP'den milletvekili adayı olmayı düşünüyordu. Cumhurbaşkanı o benim için bir sır küpüydü dedi. Kırgın olduğunu söyledi bu istifayla ve hiç alışılmadık bir durumla karşı karşıya kaldık. Hakan Fidan AKP milletvekili adaylığını geri çekti ve MİT'in başına geri döndü. Bu ilk defa oluyor Türkiye'de. Çünkü evet. Merkez Bankası, MİT gibi kuruluşlar herhangi bir genel müdürlük, herhangi bir hani ne bileyim banka genel müdürlüğü gibi kuruluşlar değil. Bunlar işte bu dışta bir devletin itibarını öne çıkartan kuruluşlar. Merkez Bankası ekonomi alanında, istihbarat teşkilatları ise o devletin iç dış istihbarat toplama yeterliliğini gösterme anlamında. Şu anda MİT'in inandırıcılığı ortadan kalktı. Şimdi MİT döndüğü zaman Hakan Fidan Cumhurbaşkanı'nın özel sır küpü mü olmaya devam edecek? Yoksa yapması gereken devletin sır küpü olma görevini mi yapacak? Veya neden geri döndü? Cumhurbaşkanı'nın muhalifleriyle mi uğraşacak, siyasi muhalifleriyle mi uğraşacak, yoksa gerçekten Suriye, Irak gibi bizi yakından ilgilendiren sorunlarla mı uğraşacak? Yani şunu vurgulamak için söyledim. Sadece Merkez Bankası'nın itibarı değil, devletin diğer kurumlarının itibarı da yerle bir ediliyor. Bu yapılırken ekonominin krize girmesiyle sonuçlanmıyor. Bunun yanında iç ve dış siyasi güvensizliği de arttırıyor. Bunun sonucu tabii özellikle yurt dışı aktörlerin Türkiye'den yavaş yavaş çekilmesiyle sonuçlanıyor. Biliyorsunuz son günlerde Citibank bir karar aldı. Akbank'taki hisselerini satma kararı aldı. Ve o gün borsa tepe taklak aşağı düştü. Şimdi bugün Finansbank'ta işte hissesi olan Yunanlıların bu hisselerden 800 bin adedi satacağı görüşü vardı. HSBC'nin Türkiye'den çekilme gibi şeyleri vardı. Bunlar tabii siz devlet kuruluşları olması gerektiği şekilde olmadı, itibara olmadığı zaman devletin çöküşünün belirtileri oluyor.
Peki Sayın Çapoğlu, biliyorsunuz Başbakan Ahmet Davutoğlu uluslararası yatırımcıları yatıştırmak amacıyla geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le New York'ta Amerikalı yatırımcılarla görüştü. Başbakan Davutoğlu'nun Amerikalı yatırımcıları en azından ikna edemediğini söyleyebilir miyiz?
Tabii yani sadece ikna etmemekle kalmadı ama çok üzücü bir şey oldu. İlk defa biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı sözcüsü hani kendisine sorulduğu Türk Başbakanı Amerika'da diye ben böyle bir şey duymadım dedi. Bu inanılmaz bir olay. Yani düşünün Türkiye'nin ne kadar küçültüldüğünü, küçümsendiğini göstermek açısından ve güvensizliği göstermek açısından da çok ciddi bir ölçü.
Sizce Türk ekonomisini önümüzdeki bir yıl içinde nasıl günlerin beklediğini gösteriyor?
Ben faizlerin yükseleceğini bekliyorum. Yani Merkez Bankası'nın artık elindeki faiz silahını düşürme gibi bir şeyi kalmadı. Çünkü açıkça şöyle söyleyeyim, Türkiye tasarruf açığı olan bir ülke. Yani Türkiye gayri safi milli hasılanın %6'sı kadarını yurt dışından borçlanıyor. O kadar cari açık veriyor. Onu borçlanıyor. Yani Türkiye'nin böyle tartışmalara girme lüksü yok. Çünkü son 12 yılda tamamen dış kaynağı borca bağımlı bir ülke haline geldi. Sadece yurt dışındaki kuruluşlara değil, içeride vatandaşlar da bankalara kredi kartlarıyla çok ciddi borçla durumdalar. Eğer bu Türkiye'de faizlerin yükselmesi sonucuyla sonuçlanırsa zaten %3 olan büyüme şeyini çok daha aşağıya itecek. Bu da işsizliğin artması, sosyal huzurun bozulması demek olacak.
Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Gökhan Çapoğlu.
Ben teşekkür ederim efendim.